Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 İsven 1402, Hicri Kameri 18 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 28 Şubat 2024 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hidayet Hadisi, Hamas Dilinden Aksa Tufanı'nın Sebebi ve İran'da Seçimler ve Ulusal Birlik isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün şehit aileleri ve ilk oyunu kullanacak gençlerden bir grup İslam İnkılabı rehberiyle buluşacak. Hüseyin İmir Abdullahyan, Tahran-Washington hattındaki mesaj alışverişini duyurdu. İran ve Danimarka Dışişleri Bakanları Cenevre'de görüştü. Cenevre'de İran ve Yüzyıllık Çok Taraflılık Sanal Sergisi açıldı. Ve Beyaz Saray şu ana kadar İran'a 55 ayrı yaptırım uygulandığını, bunları iptal etme planları olmadığını bildirdi. Şimdi haberler. Bugün şehit aileleri ve ilk oyunu kullanacak gençlerden bir grup İslam İnkılabı rehberi ile buluşacak. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslami Şura Meclisi 12. dönem ve Bilgeler Meclisi'nin 6. dönem seçimlerinin yapılması arifesinde bugün ilk oyunu kullanacak gençler ve şehit ailelerinden oluşan bir grup İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Habeni ile İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde bir araya gelecek. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'daki El Meyadin kanalına verdiği röportajda Tahran ile Washington arasında çeşitli konularda mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Abdullahyan salı günkü röportajında şunları söyledi. Nükleer müzakerelerle ilgili olarak nükleer müzakere yapan taraflarla ciddi görüşmeler yaptık. Ancak ne yazık ki bir noktada Ukrayna'daki durum nedeniyle görüşmelerimizin sonucu Ukrayna'daki savaş atmosferinden etkilendi. Çeşitli konularda Tahran ve Washington arasında hala mesaj alışverişinde bulunduğunu söyleyen Emir Abdullahyan, Amerikan tarafı bu mesajlardan bazılarında tüm tarafların mercam taahhütlerine geri dönmesiyle ilgilendiğini belirtmeye çalışıyor. Dışişleri Bakanı ayrıca şunları kaydetti. İran'a yönelik tek taraflı Amerikan yaptırımlarının kaldırılması doğrultusunda tüm tarafların nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmesini yol açacak her türlü girişimi memnuniyetle karşıladığımızı açıkça belirttik. Ancak hükümetimiz Bercam'ı ve nükleer anlaşmayı ülkenin tüm sorunlarının çözümü olarak görmediğini başından beri açıklamıştır. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçları hakkında şunları söyledi. Kimin başkan olacağı bizim için önemli değil. Geçtiğimiz 45 yılda demokratik başkanlar da cumhuriyetçi başkanlar da oldu. Asıl Amerikalı devlet adamlarının davranışları şarttır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 55. toplantısına ve silahsızlanma konferansına katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine giden Emir Abdullahian, bu toplantıda son birkaç ayda yapılan ortak görüşmeleri işaret ederek şunları söyledi. Bu görüşme ve istişareler sonucunda iki ülkeyi ilgilendiren konularda ilerleme kaydedildiğini gördük. Bazı konsolosluk konularında da ilerleme kaydettik. Ortak çıkarlar çerçevesinde görüşme ve işbirliğini sürdürmeye hazırız. Emir Abdullahian, İran'ın Ukrayna ve Kızıldeniz'deki gelişmelere ilişkin tutumunu açıklayarak Ukrayna'daki krizin çözümü için siyasi çözümü destekleyerek Kızıldeniz'deki istikrarsızlığın kaynağının Gazze krizinin devam etmesi olduğunu değerlendirdi ve Siyonist rejimi Gazze'ye karşı savaşı ve Filistinlere yönelik soykırımı durdurması için baskı yapılmasını istedi. İran Dışişleri Bakanı, Danimarka hükümetinin İslami kutsallıklara yönelik hakaretlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirleri doğru yönde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi. Danimarka Dışişleri Bakanı da Ukrayna, Filistin ve Kızıldeniz gibi bazı bölgesel krizlere değinerek bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Danimarka'nın bu konularda İran İslam Cumhuriyeti ile istişare ve görüş alışverişinde bulunmaya istekli olduğunu belirtti. Gazze'de siyasi bir çözüm bulmaya çalışmaya devam etme ihtiyacını vurgulayan Danimarka Dışişleri Bakanı, insani bir felaketin önlenmesi gerekiyor dedi. İran ve Yüzyıllık Çok Taraflılık sanal sergisi, dün Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rıza Necip'i, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ve İran'ın Cenevre Büyükelçisi Ali Bahreni'nin katılımıyla açıldı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran ve Yüzyıllık Çok Taraflılık sanal sergisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin son 100 yılda çok taraflı ortamlardaki yapıcı rolünü göstermek amacıyla tasarlanıp uygulandı. Bu sergi tarihsel bir yaklaşımla İran'ın 100 yılı aşkın bir süredir uluslararası kuruluşlardaki varlığının ve faaliyetinin tarihini görseller, belgeler ve videolar bölümünde sergilemeye çalıştı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian bu serginin açılışından sonra çok taraflılığın İslam İnkılabı Refe tarafından her zaman vurgulanan bir konu olduğunu belirterek İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in çok taraflılık ilkesinin hayata geçirilmesi ve tek taraflılığa karşı çıkılmasının sağlanmasını hükümetin dış politikasının temel direklerinden biri haline getirdi ifadesinde bulundu. İran Ulusal Standart Kurum Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran ile Rusya arasındaki ortak ticari işbirliği ve kalite standart seviyesinin son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mehdi İslam Pena, Salı gecesi Rusya Teknik ve Meteoroloji Ajansı Başkanı Anton Şalev ile Kereç merkezli İran Ulusal Standart Kurumu'nun konferans salonunda düzenlenen ortak toplantıda şunları kaydetti. Ürünlerin standartizasyonu, tarım ürünleri, otomobil parçaları ve benzeri ağırlıkların ölçümü alanında iki ülke arasında ortak özel çalışma grupları oluşturuldu. İslam Pena sözlerini şöyle sürdürdü. Nisan-Kasım 2023 döneminde İran ve Rusya standartlarının kabul edilmesiyle ortaya çıkan ticari işlem hacmi 1 milyar 800 milyon dolara yükseldi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre borsa hacminde %18'lik bir büyüme olduğunu gösteriyor. İran Ulusal Standart Kurumu Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Bu da iki ülkenin kalite standartının kabulü ve yakınlaşmasının gelişmesi durumunda İran ile Rusya arasındaki alışveriş ve ticaretin artacağını gösteriyor. Rusya Teknik ve Meteoroloji Ajansı Başkanı Anton Şalev, İran ile Rusya arasındaki ticari, endüstriyel ve yatırım işbirliğini güçlendirmek ve iki ülke arasında ihracat ürünlerinin standartizasyonu konusunda mutabakat zaptı imzalamak amacıyla İran'a gelmiştir. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü yaptığı açıklamada Joe Biden yönetimi şu ana kadar İran'a karşı 550'den fazla kişi ve kurumu hedef alan 55'ten fazla ayrı yaptırım uyguladı ifadelerini kullandı. İran'ın haberine göre John Kirby dün yerel saatle Washington'da düzenlediği basın toplantısında Washington ile Londra arasındaki koordinasyona atıfta bulunarak Amerikan Hazine Bakanlığı'nın devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutan Yardımcısına yönelik yeni yaptırımlarını anlattı ve şunları kaydetti. İptal, muafiyet veya indirim gibi İran'a yönelik yeni bir planımız yok. Kirby ayrıca şunları iddia etti. Yeni yaptırımlar terör eylemlerini finansmanına karşı koymayı ve Husilerin uluslararası gemi taşımacılığına karşı eylemlerini sekteye uğratmayı amaçlıyor. Biden yönetimi sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada insan hakları ihlalleri, rehin alma, füze ve insansız hava aracı üretimi ve İran'ın nükleer programları nedeniyle yaptırımlar uygulandı. Salı günü yerel saatle Cumhurbaşkanlığın Dış Varlıklar Kontrol Dairesi Başkanı Ufak, Birleşik Krallık Koordinasyonu'nda İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Muhammed Rıza Fellahzadeh ve Husilerin bir üyesini yaptırıma tabi tuttu. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Suriye'de yasa dışı olarak bulunan tüm yabancı güçlerin hiçbir koşul, ön koşul veya gecikme olmaksızın bu ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Said Rivani şunları kaydetti. Sakin güvenlik atmosferine rağmen Suriye hala ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Bunların en ciddisi bu ülkenin bazı kısımlarını işgal eden yabancı güçlerdir. Güvenlik Konseyi tarafından tanınan ve bazı bölgeleri kontrol altına alan terörist grupların yanı sıra İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik sürekli saldırganlığı da uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu arada İsrail rejiminin sivillere ve sivil altyapıya yönelik aralıksız füze saldırıları Suriye'deki durumu karmaşıklaştırıyor, insani faaliyetleri sekteye uğratıyor ve insani yardım erişimini engelliyor. İran İslam Cumhuriyeti İsrail rejimini bu kadar bariz bir ihlalden dolayı şiddetle kınıyor diyen Rivani, İran İslam Cumhuriyeti Suriye krizinin barışçıl bir şekilde Birleşmiş Milletler tüzüğü ve uluslararası yasalara dayalı olarak ayrıca Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilerek çözülmesi gerektiğini her zaman beyan etmiştir açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısında Alman Dışişleri Bakanı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamasını Filistin'de işgale verdiği desteği ve ağır insan hakları ihlallerine karşı kayıtsızlığını örtbas etmeye yönelik nafile bir girişim olarak nitelendirdi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani şunları kaydetti. İnsan hakları ihlalcilerine kapsamlı bir destek geçmişi olan ve İran'a karşı dayatılan savaş sırasında Saddam rejimini kimyasal silahlarla donatmada doğrudan rolü olan, aynı zamanda Gazze'de Siyonist rejimin soykırımı pervasızca destekleyen bazı batılı hükümetlerin insan haklarını savunduğunu iddia ediyor olması acı bir ironidir. Kenani sözlerini şöyle sürdürdü. Alman yetkililer insan haklarını koruma bahanesiyle elbette bunu siyasallaştırarak diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor. Aynı zamanda silah fabrikalarının faaliyetlerini yoğunlaştırarak ülkelerinin ekonomisine de katkı sağlıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Almanya'ya insan haklarına ilişkin özgün ve değerli sözcükleri görünürde insani ancak karşı tavsiyelerle siyasi oyunlara sokmamasını tavsiye ediyoruz. Gazze ve Batı Şeria'daki feci koşullar ve Refah bölgesindeki Filistinli sakinlerin ve mültecilerin endişe verici durumu tam bir skandal sesi ve insan hakları savunucularının başarısızlığının açık bir kanıtıdır. Filistin direniş grupları son operasyonlarında Gazze şeridinin farklı eksenlerinde Siyonist rejimin askeri araçlarına ağır darbeler indirdi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Saraya El-Kuz, düşman askerleri arasında yer alan bir İsrail savaş uçağını roketle hedef alıp imha ettiğini duyurdu. Öte yandan Saraya El-Kuz direniş güçleri salı gecesi Aşkelon ve Gazze'nin komşu Siyonist yerleşim yerlerini roketlerle hedef aldı. Bu doğrultuda Siyonist kaynaklar Gazze'nin çatışmalarda patlayıcı cihazın patlaması nedeniyle Siyonist rejim ordusunun 7 askerinin durumlarının kötüleştiğini bildirdi. Hamas hareketinin askeri kolu olan İsyettin el-Kassam Tugayları da Siyonist rejimin ordusuna ağır kayıplar verdiklerini açıkladı. El-Kassam'ın açıklamasına göre Siyonist rejime ait D-9 Buldozer El-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki Musab bin Umeyr cami yakınlarında El-Yasin 105 anti-zırh roket tarafından vurularak alev aldı. El-Kassam Tugayları ayrıca El-Zeytun Mahallesi'ndeki El-Maslebe bölgesi çevresinde Merkava tankı El-Yasin 105 roketiyle imha edildiğini duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı ayrıca işgalci güçlerin Maslebe bölgesinde toplandığı mevzilere havan topu saldırısı düzenledi. Birçok uluslararası otorite ve kurum salı akşamı yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında bölgedeki kritik duruma ilişkin Gazze halkının durumuna yönelik uyarılarda bulundu. İran Pres'in verdiği habere göre Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Direktörü Aramesh Rajasingam bu toplantıda şu uyarıda bulundu. Gazze şeridinde nüfusun 1/4'üne denk gelen ve en az 576 bin kişi yok olmanın eşiğinde. Önlem alınmadığı takdirde kıtlığın yaşanacağı, neredeyse kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunan 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni uyardı. Bu savaş ve bunun yoğun nüfuslu bölgelere yayılma riski olduğu sürece Gazze'nin güney bölgelerinde kıtlığın durulma şansı çok az. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü yardımcısı şunları belirtti. Gazze halkına yeterli gıda ulaştırılamaması nedeniyle kıtlık riski var. Bu kurum ateşkes anlaşması durumunda operasyonlarını hızla genişletmeye hazır. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilcisi Vasily Nabanziya'da Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nde önerilen kararların onaylanmasını engelleyerek derhal ateşkes sağlanmasını istediğini belirtti. Sırada bültenimizin son haberi var. Salı gecesi haber kaynakları Yemen'in batısında bulunan Hudeyde vilayetinde yeni Amerikan ve İngiliz askeri saldırısını duyurdu. El Alemin haberine göre, Amerika ve İngiltere'nin işgalci güçleri salı akşamı El-Hudeyde vilayetinin El-Lahiye kentinde bulunan Labuan adasını bombaladı. Pazartesi günü de El-Hudeyde vilayetinde yer alan El-Selif şehrindeki Ras İsa bölgesine Amerika ve İngiltere tarafından 3 kez hedef alındı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Esvan 1402, Hicri Kamere 18 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 28 Şubat 2024 Çarşamba. ...121 yıl önce bugün Hicri Kamere 18 Şaban 1324'te İran'da Meşrute Hareketi'nin başarısının ardından Milli Meclis'in ilk dönemi resmen açıldı. Bu meclis birçok fedakarlık ve mücadele pahasına kuruldu. Meclisin ilk dönemi seçimleri düzenlendi ve tüccar, çiftçi ve sanatkarlar adayları için ayrı ayrı oy kullandı. Bu meclisin önde gelen üyeleri arasında İran halkının iki dini lideri Seyyid Muhammed Tabatabai ve Seyyid Abdullah Behbahani sayılabilir. İlk meclisin kurulmasının ardından İran Anayasası hazırlandı ve ardından o zamanki İran Şahı Muzaffereddin tarafından imzalandı. Tarihçiler bu meclisi İran'ın meşrutiyet döneminin en aktif meclislerinden biri olarak tanımlıyorlar. Yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Şaban 326'da İmam Zaman Aleyhisselam'ın 3. özel temsilcisi Ebu'l-Kasım Hüseyin bir ruh Nobahdi vefat etti. İranlı muhaddis, fakih ve Şii mütekellim olan Nobahdi, Bağdat Şiileri arasında özel şöhreti vardı ve Muhammed bin Osman Ömer'in güvendiği kimselerden biriydi. Hicri Kameri 305 ila 326 yılları arasında İmam Zaman Aleyhisselam'ın temsilcisi ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile Şiiler arasında irtibat temsilcisi sayılırdı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Şaban 321 tarihinde Arap lügat bilimcisi, edip ve şair İbn Derid vefat etti. İbn Derid çok akıllı ve aynı zamanda iyi huylu ve bağışlayan birisiydi ve hafızasından geniş bir şekilde yararlanabiliyordu. Bu Arap edebin şöhret olmasına neden olan en önemli etken Arap lügat yazarlığı tarihine geniş katkılarıydı. İbn Derid'in en önemli eserlerinden biri El-Eştigâh kitabı olup, bu kitap lügat kitabına daha çok benziyordu ve alfabe harfleri sırasına göre tasarlanmıştı. İbn Derid bir şiir divanı da kaleme almıştır. Yıl önce bugün 28 Şubat 1991'de 40 günlük Fars Körfezi Savaşı'nda Amerika'nın eski başkanı Baba George Bush tarafından ateşkes ilan edildi. Birinci Fars Körfezi krizi, Irak ordusunun Kuveyt'e aniden saldırması ve bu ülkeyi işgal etmesi ardından Ağustos 1990'da başladı. Saddam'ın Kuveyt'i işgal etmesinde ve Washington'un krizin askeri yolla çözümlenmesini ısrar etmesi üzerine Amerika, İngiliz ve Fransız uçakları Ocak 1991'den itibaren Irak saldırısını başlattılar ve 21 Şubat tarihinde Kuveyt topraklarında Irak ordusuna karşı müttefiklerin kara harekatı da başladı. Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte müttefik güçlerle Irak arasındaki müzakereler başladı ve Saddam Güvenlik Konseyi'nin 12 maddelik bildirisini kabul etti. Amerika'nın etkisi altında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak'ın eski rejimin baskı altında tutmak için ülkeye karşı uluslararası yaptırımlara hayata geçirdi ki bunun neticesinde Irak halkı büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Mart 2003'te Amerika ve İngiliz güçleri Irak'ta kitle imha silahlarının bulunması bahanesiyle ülkeye yeniden saldırı düzenledi ve Saddam rejimini devirdikten sonra Irak topraklarını işgal etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
D. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınından öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
İsrail'in vahşi refah planı savaş kabinesine sunuldu.
Yeni Çağ.
İyi Parti'de sular durulmuyor. Akşener'in gözdesi istifa etmeye hazırlanıyor. Ankara kulisinde bomba etkisi yaratacak iddia.
Yeni Asya.
Dünya İsrail'in suçlarını görmeye başladı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Mehmet Kara 26 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Madem kutuplaştırmak kötü" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de son yıllarda seçim kampanyalarında sert atışmalar, milleti kutuplaştıran, ayrıştıran dil vardı. 31 Mart mahalli seçimi için yapılan kampanyalarda buna bir de tehdit dili eklendi. 3 Şubat'ta Hatay'da merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse şehre bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi diyen Erdoğan, orduda biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok deme noktasına geldi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunu söylerken bizde CHP belediye başkanları gibi o yoksa hizmette yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz demesi de ibretlik hatta garip bulundu. Oysa Erdoğan'ın geçmişte siyasi çıkar uğruna kutuplaşmayı körükleyenler milletimizin iyiliğini istemiyor demektir diyerek kutuplaştırmanın ne kadar zararlı olduğunu söylemişti. Madem kutuplaştırmayı körükleyenler milletin iyiliğini istemiyor, o zaman herkesin cumhurbaşkanı olan Erdoğan'a düşen bu kutuplaştırmayı körükleyenleri uyarmak değil midir? ANAP 23 Mart 1989'da gazetelere "Eli kolu bağlı bir belediye başkanı ister misiniz?" başlıklı bir ilan vermişti. 1987 genel seçiminde %36,31 oy alan ANAP, mahalli seçimlerde oy oranını %21,80'e düşürmüştü. Ders alabilene. Seçimlere gidilirken emekli, asgari ücretli mutsuz. Ücretler enflasyon karşısında daha 2 ayda eridi. Esnaf kepenk kapatıyor. Gençler geleceklerini yurt dışında görüyor. İşsizler ordusu büyüyor. Emekli aile yoksulluk sınırının neredeyse 5'te 1'i. Asgari ücret açlık sınırında. Bu durumda icraya yani hükümete düşen meydanlarda vaat değil, bu sorunlara çözüm üretmek. Bakan doğru söylüyor. Türkiye'nin en büyük adalet sarayını yapmakla övünen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuka güven endeksi diye çalışmalar var. Türkiye'nin 116. sırada olduğunu söylüyorlar. Bu bilgi hatalı. Türkiye'nin üstündeki ülkelerde Angola var. Türkiye'nin bu ülkelerin altında olması mümkün mü diye sormuş. Öyle anlaşılıyor ki hukuku getirdikleri noktaya kendileri de inanmıyor. Bir de Sayın Bakan inanmamakta haklı. Zira Türkiye 116 değil 117. sırada. 2023 Demokrasinin Küresel Durumu raporuna göre Türkiye 173 ülke içinde hukukun üstünlüğü alanında 148. sırada yer alıyor. Sadece Angola altında kalsa iyi. Tanzanya, Togo, Kenya'nın bile altında.
Tahran Radyosu.
Servet Avcı 26 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Nereden buldun veya nereden yoldun?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçen seçim öncesinde kendimce hatırlatmaya çalışmıştım. Bu adi döngünün artık kırılması lazım. Siyasetin finansmanı şeffaflaşmazsa bataklık büyüdükçe büyüyecek. Değişen bir şey yok. Yine seçimler yaklaştı ve o şehirlerin duvarlarından, üst geçit alanlarından, apartman cephelerinden haram akmaya başladı. Siyasetin finansmanı şeffaflaşmadıkça ve adil denetim mekanizmaları devreye girmedikçe bu döngü galiba değişmeyecek diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
O tespit ve uyarılarımızın altını tekrar çizelim. Kamu kaynaklarının yolunma gerekçelerinden birini siyasete ve seçimlere hazırlık oluşturuyor. Kaynağı elinde tutanlar gelecekte girişecekleri seçimlere hazırlık ve rakiplere karşı üstünlük sağlamak için milletin hazinesine dalıp kendilerine sermaye biriktirebiliyorlar. Bu soygunu da sanki hakmış gibi öncelikle kendilerine izah edebiliyorlar utanmazca. Başkaları yapmışsa o niye yapmasın ki? Hem zaten kendisi hak yolda olduğu için soyduğu kamu parasıyla hakkı temsil edip yine o hakkın yücelmesine çalışacak değil mi? Nasıl olsa bu kampanyaların, bu devasa harcamaların kaynağı nedir, parayı nereden buldun diye soran bir sistem, bir irade yok. Dolayısıyla delege veya üye tavlamak için, parti seçicilerini ikna etmek için, sonra da halka dönük propaganda için yola çıkmadan sıyır dibini sıyırabildiğin kadar. Sen kulları düşün, kul hakkını da kulların kendisi düşünsün. Halkın parasından, kamu imkanlarından, çocukların geleceğinden çalarak siyasete finansman sağlayıp sonra da yakaya rozet takmak ne büyük alçaklık değil mi? Oysa siyaset finansmanı denetlenebilir bir şeffaflığa kavuşsa, harcanan paralar, kullanılan siyasi propaganda malzemeleri, reklamlar, araçlar, çalıştırılan insanlar ve seçim ofisleri tamamen kayıt altına alınsa, devletin ilgili kurumları tarafından her aşamada denetlense, mali kaynaklar sorgulansa, kayıt dışı ne varsa hesaba çekilse, nereden buldun sorusu adayların ensesinde bir kılıç gibi dursa, bugün yaşadığımız kalitesizliğin pek çoğunu yaşamıyor olacağız. Bu alanlar kişinin kendi vicdanına bırakılamaz. Çünkü bizim iyi zannettiğimiz çok iyi aslında kötülüğe fırsat bulamadığı için iyi. Asıl önemli olan kötülüğe fırsat bulduğundan nasıl biri olduğu. Dolayısıyla kişilerin iyi veya kötü olması değil, sistemin iyi olması gerekiyor. Denetim mekanizmaları sağlam olacak, kötülüğe fırsat tanımayacak. Kimsenin kamudan tokatladığı parayla dürüst rolü oynamasına, büyük tiyatroya izin vermeyecek. Kampanya paraları nereden? Babadan kalan tarladan mı? Piyangodan mı? Defineden mi? İşte bu soruların cevabını söke söke alacak sistem lazım. Aksi halde ekranlardan, şehirlerin duvarlarından, apartman cephelerinden, üst geçit alanlarından haram akmaya devam eder.
Zeki Ceyhan 26 Şubat tarihli Milli Gazete'de "Bu kadar örgüt, bu kadar suçlu" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya neredeyse her gün açıklama yapıyor ve yakalanan suç örgütleriyle suçlular hakkında bilgi veriyor. Gerçekten de Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasıyla birlikte yakalanan suç örgütleri ve suçlu sayısında adeta bir patlama yaşanmaya başladı. Artık her gün gözaltına alınan onlarca suçlu ile ilgili haberler okuyoruz diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Suç örgütlerinin ve suçluların yakalanması elbette büyük bir başarıdır. Bu konuda emeği geçenler ne kadar tebrik edilse azdır. Ancak yakalanan her suç örgütü ve suçlu aynı zamanda bir başka soruyu akıllara getirmektedir. O soru bu kadar suç örgütü ve suçlunun ne ara ürediği sorusudur. Ülkemiz 22 yıldır aynı kadrolar tarafından yönetiliyor. Zaman zaman idareciler değişiyor olsa da ülkeyi yöneten parti hep aynı. bu kadar suç örgütü ve suçluya 22 yıldır dokunulmayıp da son bakan değişikliğinden sonra bunların üzerine gidilmesi manidar değil mi? Bu kadar suç örgütünün bugün yakalanması, bunların uzun bir süredir ellerini kollarını sallayarak gezdikleri gerçeğini ortaya koymuyor mu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya döneminde suç örgütleri ve suçlular için operasyonlar yapıldığı gibi, geçmişte de operasyonlar yapılmış olsaydı bu örgütler hala varlıklarını sürdürebiliyor olabilirler miydi? Evet, hemen hemen her gün operasyon yapılıyor ve yine her gün suç örgütleriyle suçlular ele geçiriliyor. Ülke adeta bir suç örgütü ve suçlu deposu haline gelmiş. Ali Yerlikaya'nın yaptırdığı operasyonlarla her gün depodan bir ikisi alınıp ortaya konuluyor. Dememiz odur ki bu operasyonlar şimdi değil de zamanında yapılmış olsaydı ne bu kadar suç örgütü oluşurdu ne de bu kadar suçlu ortaya çıkardı. Peş peşe yapılan operasyonlar ve yakalanan suçlular bize hep büyük bir ihmali hatırlatıyor. Operasyonlar zamanında yapılmayınca suç örgütü ve suçlular çoğalıp gitmişler diyoruz. Şimdi bir türlü kökleri kurutulamıyor. Üstelik bir de henüz yakalanamayan suç örgütleri ve suçlulardan söz ediliyor. Aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu örgütlerden söz ediliyor olması gerçekten çok endişe verici.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsve'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsve'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlere aktarmak istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Birlikte dinleyelim.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytinin kelamı, marifet denizi, ahlak ve maneviyat pınarıdır. Bu kelamın kaynağı ise Yüce Allah'ın kelamının yer aldığı Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman her Müslüman için bu değerli sözleri bilmesi, bireysel ve sosyal yaşamında kullanması gereklidir. Bu çerçevede biz de İslam peygamberi ve mutahhar ehli beytinin hadislerinden bu programı hazırlamaya, böylece bu masumların söz ve davranışları ile daha yakından tanışmaya ve onları hayatımızda örnek almaya karar verdik.
İslam dinini tanımanın en önemli kaynağı Kur'an-ı Kerim'den sonra Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'inin hadisleridir. İslam peygamberinin özel şahsiyeti, yeni semavi dini tebliğ etmesi, İslam devletini inşa etmesi ve ayrıca o hazretin söz ve amellerinin kutsiyeti Müslümanları, Allah Resulü'nün söz ve amellerini öğrenmeyi ve yüce öğretilerini yaşamlarında kullanmaya yöneltmiştir. Birçok aydın gönlü cezbeden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin seçkin ahlakından başka Kur'an-ı Kerim'in tavsiyeleri de Resulullah Efendimiz'in sözlerine dikkate almanın ilahi bir görev haline gelmesine vesile oldu.
Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinin 21. ayetinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlar için en seçkin ve en iyi örnek oluşturduğunu beyan etmiştir. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Yine Nisa suresinin 59. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre itaat edin. Veya Necm suresinin 3 ve 4. ayetlerinde yine şöyle buyurulmakta. O, arzusuna göre de konuşmaz. O, bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir. Yüce Allah'ın buyurması, hadislerin insanlar arasında yaygınlaşmasına vesile oldu. Öyle ki insanlar güncel yaşamlarında sürekli Allah Resulü'nün söz ve davranışlarına istinad etmeye başladı. Bu yüzden hadis ilmi yeni bir ilim olmasına karşın hızla Müslümanlar arasında yaygınlaştı.
İslam peygamberi yaşadığı yıllarda da Müslümanlara sürekli hadisleri korumayı tavsiye ederek şöyle buyuruyordu. Yüce Allah benim sözünü duyan ve onu koruyan kulu şad eylesin. Allah Resulü ayrıca Müslümanları hadisleri kaydetmeyi ve yaygınlaştırmayı da teşvik ederek şöyle buyuruyordu. İlim ve bilimi yazarak edinin. İslam peygamberi Hazreti Ali Aleyhisselam'a da sözlerini yazmasını ve böylece gelecek kuşaklara miras bırakmasını buyurmuştur. Son hac ziyareti dönüşünde önemli hutbesinde de Allah Resulü şöyle buyurdu. Rabbim benim sözlerimi duyan ve aklında tutan ve daha sonra duymayanlara, duyuranlara şad eylesin. Nice insanlar vardır ki bilimi taşır ama bilgin değildir ve nice raviler vardır ki rivayetleri kendilerinden daha bilgi insanlara aktarır.
Hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir ve Allah Resulü'nden bize miras kalmıştır. Hadisler Şii ve Sünni kaynaklarda bolca yer alır. Bu hadislerden bir kısmı İslam fıkhı ve ahkamı ile ilgilidir. Çünkü Müslümanların devleti ve ümmeti yeni yeni şekillenmekteydi ve tüm alanlarda bir dizi bireysel ve sosyal yasalara ihtiyaç duyuluyordu. Bu yüzden insanları şer'i görevleri bu şekilde onlara tebliğ edilirdi. Genel ahkamı beyan eden Kur'an-ı Kerim'den başka Allah Resulü'nün söz ve amelleri de Müslümanların şer'i görevlerini öğrenmekte yegane kaynaktı. Bu yüzden birçok hadiste şer'i hükümler, ilahi haram ve helal olan şeyler Allah Resulü'nden nakledilmiştir.
Tahran Radyosu.
Peygamberlerin bisatının önemli amaçlarından biri insanları ve toplumları ahlaki açıdan yetiştirmekti. Nitekim Allah Resulü bu konuda şöyle buyurmuştur. Ben üstün ahlaki özellikleri kemale erdirmek için mebus oldum. Ahlaki faziletleri yaygınlaştırmak ve çirkin amellerden sakındırmak İslam peygamberinin söz ve amellerinde özel bir yeri vardır. Resulullah Efendimizin seçkin amelleri halk kitleleri arasında doğru davranış biçimini yaygınlaştırırken insanların toplumda ahlak dışı davranışlardan sakınmalarını da sağlıyordu. O çağın şartları Resulullah Efendimizin insanlara hatta en kesin ve en ilkel ahlaki ve insani ilkeleri öğretmeyi yöneltiyordu. Bu çerçevede Allah Resulü'nün vecizeleri arasında ahlak ve talim ve terbiye ile ilgili hadislerin özel bir yeri vardır.
İslam peygamberinin çağında İslam devletinin inşa edilmesi toplumun genel yönünü şeriate uygun biçimde belirlemek için bir takım yasaların tedvin edilmesini gerektiriyordu. Bu yüzden hem Kur'an-ı Kerim'de hem Allah Resulü'nün sözlerinde bol bol fıkhi ve hukuki meseleler de yer alır. Bugün bu hadislere hadis kitaplarında hükümet ve hukuk hadisleri başlığı altında rastlamaktayız. Kuşkusuz şu noktayı da unutmamak gerekir ki İslam peygamberine ait olan hadislerin önemi ve kutsiyeti yüzünden bazı çıkarcı insanlar sahte hadisler üretmeye ve o hazrete isnat etmeye başladı. Resulullah Efendimiz kendi çağında bu sapkın akıma şiddetle karşı çıktı ve kim bana bir yalan sözü isnat ederse yeri cehennem ateşindedir diye buyurdu.
İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inden sonra da İslam'ın büyük alimleri sürekli bu büyük tehlike konusunda ikazda bulundu. İslam alimleri çeşitli yöntemlerle hadisleri ve belgelerini inceleyerek doğru ve güvenilir olan hadisleri tespit etmeyi ve mümkün mertebe sahte hadislerle mücadele etmeye başladı. Bu yüzden bugün Şii Müslümanların hadisleri Erbae kitapları olarak anılan dört ünlü eserde toplanmıştır. Bu hadisler dayandıkları belge bakımından oldukça muteberdir ve zengin ve sağlıklı bir kaynak olarak bilinmektedir. Hadisler hakkında bu kısa açıklamanın ardından gelecek bölümde bazı önemli hadisleri zikrederek sohbetimizi sürdüreceğiz.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hamas dilinden
Aksa tufanının sebebi.
Değerli dinleyiciler, son birkaç ayda Batı Asya bölgesi, Aksa Tufanı operasyonu ve Siyonist rejime yönelik yıkıcı sonuçları ile yankılanıyor.
Bu sohbetimizde Hamas dilinden Aksa Tufanı'nın sebeplerini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, 4 Şubat tarihinde yayımladığı bildiride, Siyonist rejime karşı Aksa Tufanı operasyonun sebeplerini açıkladı. Hamas bu bildiride, Filistin halkının işgalciler ve sömürgecilerle savaşının 7 Ekim 2023 tarihinde başlamadığını, 105 yıl önce başladığını belirtti. Filistin halkı 30 yılı İngiltere'nin sömürüsü altında ve 75 yılı da Siyonistlerin işgali altında geçirdi. Filistin halkı 1918 yılında Filistin topraklarının %98,5'una sahipken, bu topraklarda yaşayanların %92'si Filistinliydi. Fakat buna karşı Siyonistler bu toprakların sadece %6'sını işgal etmiş ve geniş çaplı göçlere rağmen nüfusun sadece %31,7'sini oluşturuyordu.
Söz konusu nüfus daha çok Yahudilerin bu topraklara ilk göçleriyle giriş yapmış ve 1948 yılı, yani işgalci Siyonist rejimin kurulmasından önceye kadardı. Halbuki İngiliz sömürüsü Yahudilerin göçü için tüm kapıları açmış ve onların kendi devletlerini kurmak için daha iyi bir ortam arayışında Filistinleri sindirmeye ve onlara karşı cinayet işlemeye başlamıştı. O tarihten itibaren Filistinler 10 yıllar boyunca çeşitli zorbalık, zulüm, temel haklarından mahrumiyet ve ırkçı siyasetlere maruz kaldılar.
Bildirinin devamında şöyle belirtiliyor. Gazze şeridi 17 yıldan beri yoğun bir kuşatma altındadır ve bu şartlarda üstü açık en büyük hapishaneye dönüştü. Gazze şeridi ayrıca 5 yıkıcı savaş yaşadı ve her defasında da savaşı başlatan taraf İsrail rejimi oldu. 2000 yılından Eylül 2023'e kadar işgalciler 11.299 Filistinli şehit etti ve 156.768 kişiyi de yaraladı. Bunların birçoğu sivillerden oluşuyordu. Hamas vurguyla İsrail temsilcisi Birleşmiş Milletler'de İnsan Hakları Konseyi raporunu diğer ülke temsilcilerin gözü önünde yırttı. İsrail yayılmacı girişimlerle Batı yakada yerleşim yerlerini yayma ve bölgeyi Yahudileştirmeye çalışarak uygulamada Filistin adında bir ülkenin kurulmasını yok ediyor dedi.
Hamas açıklamasının devamında şöyle bir soru yöneltiyor. Acaba Filistin halkından İsrail'in saldırı ve vahşiliği karşısında Birleşmiş Milletler ve ona bağlı çaresiz kurumlarının sonuçsuz girişimlerini beklemesi mi bekleniyordu? Bildirinin devamında şöyle yazılıyor. Aksa Tufanı operasyonu Filistin konusunu yok etmek için tasarlanan planlara karşı doğal ve zaruri yanıtıydı. Aksa Tufanı Tel Aviv'in Filistin topraklarına hakim olmak ve Mescid-i Aksa üzerine egemenlik kurma planına karşı gerçekleşti. Aksa Tufanı, Gazze şeridine yönelik zalimce uygulanan kuşatmaya son vermek için zaruriydi. İşgalcilerden kurtulma çerçevesinde doğal bir adım sayılır.
Hamas yayımladığı mesaja şu vurgu ile devam ediyor. Bu operasyon, Filistin halkının diğer milletler gibi özgürlük ve bağımsızlığının gerçekleşmesi ve de kendi kaderini belirleme hakkının gerçekleşmesi için doğal bir adımdır. Aksa Tufanı, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin ülkesinin kurulması için gerekli bir eylemdir. Bu operasyon, 7 Ekim'de İsrail'in askeri mevzilerini hedef aldığı ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması için düşman askerlerinin esir alınmasına çalışıldı.
Bildiri şöyle devam ediyor. Kurtuluş Operasyonu Aksa Tufanı, Gazze'de İsrail askeri ordusu ve Gazze şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerindeki Siyonist rejim mevzileri üzerine odaklanmıştı. Başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere sivilleri hedef almaktan kaçınmak, Hamas evlatlarının çocukluktan itibaren yetiştiği dini ve ahlaki zaruretlerdendir. Filistin İslami direnişi, İslam dininin emirleri ve kurallarına bağlıdır. Ve bu hareketin askeri kolu, Filistin halkına karşı silah kuşanan kimseler ve işgalci askerleri hedef alıyor. Bu yüzden Filistinli savaşçı güçler, modern ve hassas silahları olmaması nedeniyle sivilleri hedef almaktan kaçınıyor. Hamas hareketi, Gazze şeridinde esir alınan sivil İsraillilere karşı olumlu yaklaşım olduğunu ve operasyonun ilk günlerinden itibaren hızlı olabildiğince bu esirlerin serbest bırakılmasına çalıştığının da altını çizdi.
Bildirinin devamında şöyle deniliyor. İşgalcilerin Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de sivilleri hedef aldığına dair propagandaları yalan ve iftiradır. Kassam Tugayları sivilleri hedef almadı, üstelik onların birçoğu İsrail polisi ve ordusu tarafından öldürüldü. 40 bebeğin direniş güçleri tarafından öldürüldüğüne dair iddia kesinlikle ve üstelik bizzat İsrail kaynaklarının itirafına göre yalandı. Hamas ayrıca şöyle belirtiyor. İsrail saldırıları 7 Ekim'de esir alınan İsraillilerin birçoğunun ölümüne sebep oldu. Yıkıcı saldırı ve bombardımanlar işgalcilerin hatta kendi esirlerinin yaşamına bile önem vermediğini ve onları kurban etmeye hazır olduklarını gösteriyor. 7 Ekim tarihinde silahlı bazı yerleşim sakinleri direniş güçleriyle çatıştılar ve işgalciler onları sivil kayıplar olarak kaydetti. Sağlıklı ve tarafsız araştırmalar Hamas'ın anlattıklarını onaylayacağı ve işgalcilerin iddialarının da yalan olduğunu ispatlayacaktır.
Tahran Radyosu.
Hamas bildirisi şöyle devam ediyor. Çeşitli ülkelerden Filistin'de işlenen suçlar hakkında araştırmaya destek vermelerini istiyoruz. Filistin halkı bağımsız bir araştırmanın yapılması için Uluslararası Adalet Divanı'ndan işlenen tüm yasa ihlalleri ve suçlar hakkında bir an önce bir heyeti Filistin'e göndermesini istiyor. Hamas bildirinin devamında şöyle yazdı. 7 Ekim olaylarına daha geniş bir alana yorumlamak gerekir ve çağdaş tarihte özgürlükçü mücadelelerden bazı örnekleri hatırlamak gerekir. Batı ülkeleri krizin kökü ve sorunun temelinin işgalcilerin varlığı, Filistin halkının yaşam hakkına el konulması olduğunu kabul etmek istemiyorlar.
Bildirinin bir başka bölümünde şöyle deniliyor. Hamas hareketi meşru ve ulusal kurtuluş harekettir ve her millet kendi hakkını savunma hakkına sahiptir. İşgalcilere karşı her vesileyle bu cümleden silahlı savunma ile direnmek tüm dinlerde ve uluslararası yasalarda meşru sayılmıştır. Hamas hareketi söz konusu bildirdi ayrıca Amerika ve müttefik diğer batılı ülkelerin sahte İsrail rejiminin kuruluşundan itibaren işgalcilik ve Filistin halkını bastırmak için gerekli desteği sağladıklarını belirtiyor. Daha fazla Filistin topraklarına el koymak, kutsallıklara saygısızlık etmek ve işgal edilen toprakları Yahudileştirmek, zor ve acı geçim şartları oluşturmak, Filistin halkını göçe zorlamak ve onları kendi vatanlarını terk etmeye mecbur kılmak için amansız çalışmalar, Siyonist rejimin batılı ülkelerin destekleriyle geçen yıllardaki eylemleridir.
Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumların son 75 yılda 900'den fazla bildiri Filistin halkının yararına onaylamasına rağmen İsrail hiçbirini uygulamaya hazır olmamıştır. Batı Amerika'nın haksız veto hakkı her zaman İsrail'i bu kararları uygulamaya zorlamak veya bu rejimin davranışlarını kınamak yönündeki her türlü girişime karşı kullanılmaya hazır olmuştur. Başta Amerika olmak üzere Batı ülkeler Siyonist rejimin bitmek bilmeyen suçlarına ve Filistin halkının acılarının devam etmesinde korsan rejimin suç ortağıdırlar.
Hamas hareketi bildirinin devamında 1993 yılında imzalanan ve Batı Yaka ile Gazze şeridinde bağımsız Filistin devletinin kurulması için ortam hazırlaması beklenen Oslo Anlaşması'nı işaretle, fakat İsrail'in pratikte Filistin ülkesinin kurulmasını yerleşim alanları inşa etmek ve Batı Yaka'yı ve özellikle Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmekle imkansız hale getirdiğini belirtiyor. Uzlaşma yanlıları 30 yıl çalışmanın ardından çıkmaza girdiklerini ve bu yolun Filistin meselesi için feci sonuçları beraberinde getirdiğini fark ettiler.
Bildirinin devamında Siyonist yetkililerin bağımsız Filistin ülkesinin kurulmasına karşı kesin muhalefetlerini duyurdukları belirtiliyor. Aksa tufanı operasyonundan bir ay önce Korsan Rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Eylül 2023'te Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında Batı Yaka ve Gazze şeridinin de içinde olduğu tek renkte olan üzerinde İsrail yazılı bir haritayı gösterdi. Uluslararası toplum da İsrail'in kibrine tanık olurken Filistin halkının kendi topraklarında ve kutsal mekanlarında ve kendi kaderini belirleme hakkının göz ardı edilmesine sessiz kalırken hiçbir girişimde bulunmadı.
Hamas hareketi 18 sayfalık bildirisinin sonunda bazı sorular sorarak dünya toplumu ve uluslararası kamuoyunu düşünmeye sevk ediyor. Birincisi, Filistin halkı, Yahudileştirme planları, Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif saldırılarının tırmanması karşısında ne yapmalıdır? İkincisi, Filistinliler bu bölgeyi ilhak etme planı, Kudüs ve mabetler üzerindeki hakimiyetini kesinleştirme planı ve Filistin ulusunu Batı Şeria'dan tehcir etme planı aracılığıyla Batı Şeria üzerinde kontrol sağlamak için nihai mücadeleye fiilen girmiş olan en aşırı sağcı Siyonist koalisyonun eylemlerine nasıl tepki vermeli?
Üçüncüsü, binlerce Filistinli esirin hapishanelerinden serbest bırakmaya zorlamak için Filistin milleti işgalci rejimi ne yapmalıdır? Dördüncüsü, halkın tedrici ölümle karşı karşıya kaldığı Gazze şeridindeki acımasız kuşatmanın sona ermesi için Filistinliler ne yapmalı? Beşincisi, Filistin halkı, Batı Şeria'da yerleşimcilerin eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaşan şiddet ve suçlarıyla mücadele etmek için ne yapmalı? Altıncısı, son olarak 7 milyon Filistinlinin 75 yıl süren yerinden edilmenin ardından topraklarına dönme hayalini gerçekleştirmek için Filistin yetkilileri ne yapmalı?
Bu bildiride Filistin Direniş Hareketi Hamas, işgalcilere karşı direnişi Filistin halkının meşru ve yasal hakkı ilan ediyor. Hamas hareketi ayrıca Siyonist işgalcilerin yasal olarak cezalandırılmasını isterken, işgalcilere destek veren güçlerin çelişkili standartlarına karşı topyekün tutum sergilenmesini istedi. Hamas ayrıca Filistin halkının kendi geleceğini belirleyebileceğini ve kimsenin onlara ne yapması gerektiğini söyleme hakkı olmadığını da altını önemli çiziyor.
Değerli dinleyiciler, 7 Ekim tarihinde Aksa Tufanı operasyonunu başlatan Hamas hareketinin bu operasyonun gerekçelerini açıkladığı bildirisini kısaca sizlere aktardık.
Bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'da seçimler ve ulusal birlik.
seçimlerin en önemli görevlerinden biri ulusal birlik konusundaki etkisidir.
İran'da 1 Mart tarihinde İslami Şura Meclisi ve Liderlik Uzmanlar Meclisi Hubrega'nın seçimleri eş zamanlı gözlenecektir. Bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbeti hep birlikte dinleyelim.
Seçimler özel ve önemli işlevlere sahip önemli siyasal sahnelerden biridir. Bu işlevler arasında bir toplumda hayatta kalma ve beka meselesi, otorite ve sürdürülebilir kalkınmanın sırrı olarak önemli bir konu olan ulusal birliği etkilemek yer almaktadır. Bu etki hem olumlu hem de olumsuz olabilir. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı düşmanlarının da İran'daki seçimlere odaklanması ve geniş propaganda ve planlarla halkın geniş, güçlü ve coşkulu katılımını engellemeye çalışmalarının sebeplerinden biri de bu siyasal ve toplumsal olayın vahdet oluşturan ve birleştirici işleviyle alakalıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin tabirine göre halkın seçim alanında bulunması ve katılımı milli birliğin göstergesidir ve seçimler milli birliğin sebebidir. Milli birlik aynı zamanda milli güvenliğinin de sebebidir ve milli güvenlik milli otoriteye yol açar.
Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 103. ayetinde halkı tefrikaya düşmekten sakındırırken onu savaş meydanındaki ateş çukuruna benzetiyor ve vahdet, birliktelik ve birleşmenin böyle bir çukura düşmeyi engellediğini belirtiyor. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam da hutbelerinin birinde eski medeniyetlerin hayat hikayelerini işaretle Nehcül Belaga'nın 192. hutbesinde şöyle buyurmaktadır. Onların birlik içinde dilekleri bir, gönülleri ılımlı, elleri ve kılıçları birbirlerine yardımcı, basiretleri açık ve azimlerinin tek olduğu zamanlarda nasıl olduklarına bakın. Yeryüzünün efendileri olup alemleri idare etmediler mi? Bir de işlerinin sonunun nasıl olduğuna bakın. Birbirlerinden ayrıldıkları, birlikleri bozulduğu, arzuları, gönülleri birbirlerine zıtlaştığı, çeşitli fırkalara, bölüklere ayrılıp birbirleriyle savaşmaya kalkınca da Allah onlardan keramet elbisesini soyup çıkardı. Nimetlerinin genişliğini esirgedi. Onlardan geriye yalnız İçinizden ibret alanların işine yarayan hikayeler kaldı.
Fakat seçimler ulusal vahdete nasıl sebep olabilir? Bu soruya cevaben temelde toplumsal katılımın yapıcı olduğu ve bir toplumda ulusal birlik ve beraberliği sağladığı söylenebilir. Seçimin düzenlenme ilkesi ulusal ve ülke çapındaki bir sürece toplumun her kesiminin geniş katılımının temelidir. Seçimleri birlik ve beraberliğin eksenine dönüştüren de işte bu ilkedir ve bu birlik ve beraberlik bir sistemin milli otoritesinin temelidir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının sahip oldukları modern teçhizata rağmen kutsal savunma döneminde farklı taraflardan aldıkları büyük yardım ve desteklere rağmen İran İslam Cumhuriyeti'ni yenemediklerini unutmayalım. Zira İran'da milli birlik mümkün olan en üst seviyedeydi ve savaş boyunca İran askeri güçlerine halkın geniş katılımı eşlik etti.
halkın seçim meydanına güçlü ve coşkulu katılımı, halkın ulusal kimliğine ve ulusal hükümete verdiği destektir. Halkın seçimlere güçlü katılımı, vatandaşların ulusal kimliklerini öne çıkarmaya önem vermesi anlamına geliyor. Bu nedenle seçimler de dahil olmak üzere siyasal katılımın önemli özelliklerinden biri ulusal birliğin yaratılmasıdır. Bir halk ancak iç vahdete ulaşmak ve onu ulusal toplumun tüm yönleri, hafsaları, alanları ve meydanları olmak üzere tüm dış katmanlara yayarak ulusal birliğe ulaşabilir. Bu birlikteliğin ortaya çıktığı yerlerden biri de seçimlerdir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda şöyle buyuruyor. Ülkede güç oluşturan ve ülkeyi güçlendiren olaylardan biri ulusal vahdettir. Aslında ulusal vahdet bir settir. Düşmana karşı göklere kadar uzanan güçlü bir duvardır. Ulusal birlik inkılabın zaferinde ve daha sonra inkılabın ilerlemesine muazzam rolü olan şeydir.
Bir diğer önemli konu da seçim konusu dahil olmak üzere siyasi katılımın halkın ulusal hükümete destek vermesi anlamına gelmesidir. Ulusal hükümet Batı Asya bölgesine yabancı olgulardan biridir çünkü bu bölgedeki ülkelerin çoğunda ulus inşası tam anlamıyla oluşturulmamıştır ve uluslar yapay bir yapıya sahiptir. Ulusal hükümet Batı Asya bölgesinde yabancı olgulardan biridir. Çünkü bu bölgedeki çoğu ülkede ulus oluşturulması gerektiği gibi şekillenmemiştir ve milletlerin yapay bir yapısı bulunmaktadır. Fakat İran'da ulus ve milliyet tarihi kökleri olan gerçek bir konudur. Görünüşe göre düşmanların İran halkına yönelik temel stratejisi bu milli kimliği zayıflatmak, akıl ve algıları zedelemektir. Bu yaklaşımın temel amacı da günümüz İran'ında ulusal hükümeti zayıflatmaktır.
Tahran Radyosu.
Halkın seçim sahnesinde bulunmasının nimetlerinden biri de sisteme verilen halk desteğini göstermesidir. Hiç şüphesiz İran halkının seçimlere katılımı, İran İslam Cumhuriyeti'nin otoritesini ve bu ülkenin bölgedeki ve dünyadaki otoritesini benzersiz bir etki yapmaktadır. Hiçbir şey, hiçbir iktidar aracı, ülke için halkın varlığından daha güçlü olamaz. Her ne kadar askeri, siyasi ve ekonomik araçlar ülke için güç ve kuvvet kaynağı olsa da hiçbiri halkın varlığıyla eşdeğer değildir. İran İslam Cumhuriyeti nizamındaki halk geçmiş tüm seçimlerde aynı görüş ve bilinçle coşkulu bir katılım sergiledi. Çünkü biliyorlar ki halkın katılımı kelimenin tam anlamıyla İslam Cumhuriyeti nizamını güçlendiriyor.
Güçlü katılım, ulusal hükümete sağlam destek anlamına geldiği gibi aynı zamanda ulusal hükümetten halkın desteğinden mahrum bırakmak da nizam düşmanlarının yaklaşımıdır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konunun bilincinde olarak şöyle buyuruyor. Milli birlik, devlet adamlarının ve yetkililerinin, savaşçılarının, ülkenin ve devrimin destekçilerinin tüm çabalarını dayandığı şeydir. Ulusal birlik olmadan bu ülke en büyük gücüne ve kendi muazzam kaynağına sahip olmayacaktır. Büyük İran halkı seçimlere katılım minimum düzeyde olması durumunda da seçimlerin ulusal birlik üzerindeki etkisinin olumsuz olabileceğinin bilincindedir. Aslında güçlü katılım ulusal birliği teşvik edeceği gibi zayıf ve asgari katılım da ulusal birliğin zayıfladığı mesajını verebilir.
Bu arada zayıf katılım halkla hükümet arasında bir uçurum olduğu mesajını da verebilir. Bu nedenle İran İslam devriminin düşmanları seçim konusuna özel önem veriyorlar. Acımasız ve insanlık dışı yaptırımlar nedeniyle ekonomik sorunların arttığı bir dönemde İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları yaygın bilişsel savaş biçiminde gözlerini seçim sandıklarına dikmiş ve bu konuyu İran İslam Cumhuriyeti ile karşılaşmanın bir başka meydana çevirmiş bulunuyor. Onlar İran İslam Cumhuriyeti'nde halkla hükümet arasındaki mesafenin sandıklardan takip ediyorlar ve zayıf katılım ile İran'ın ulusal vahdet ve kimliğini ve beraberliğini zedelemeye çalışıyorlar.
Bir diğer önemli nokta ise özellikle de sandık yoluyla sağlanacak ulusal birliğin, hükümetlerin uluslararası imajını ve konumunu yükseltmesidir. Temel olarak halkın sandıkta geniş katılımıyla oluşturulan hükümetlerin ve meclislerin dış siyasette daha yüksek roller üstlenmesine sebep olacaktır. Herhangi bir toplumdaki insanlar, o toplumun seçimlerinde hazır bulunması ve katılımı, onun uluslararası açıdan ulusal otoritesini ve uluslararası prestijini gösterir. İslam İnkılabı rehberi bu konuda şöyle buyuruyor.
Seçimlerin dış boyutu açısından bakıldığında halkın varlığı ve halkın katılımı milli otoriteyi gösterir. Dünyada herkes, düşman ve dost, bu milletin uyanık olduğunu hissettiğinde, uyanık olduğunu, ayakları üzerinde olduğunu, kararlı, motive olduğunu hissettiğinde, bu ülke herkesin gözünde bir otorite, bir ihtişam kazanır, ister dost, ister düşman. Seçim sandıkları her ne kadar kalabalık olsa, halkın katılımı yüksek olsa, ülkenin itibarı yükselir.
İslami Şura Meclisi 12. dönem ve Liderlik Uzmanlar Meclisi Hubrega'nın 6. dönem seçimleri İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının her zamankinden daha çok bu seçimlere ve sandıklara gözlerini diktiği bir ortamda 1 Mart tarihinde düzenlenecek. Düşmanlar bu kez İran'ın ve İranlıların ulusal birliğini hedef almışken halkın seçimlere katılmamasını teşvik etmeye ve seçimleri boykot etmeye çalışarak İslam İnkılabı rehberinin tabirine göre hatta ekonomik ve askeri güçten daha etkili olan İran'da gücün en önemli bileşeni olan ulusal vahdeti zayıflatmaya çalışıyorlar. Fakat İran halkının seçimlere güçlü ve coşkulu katılımı düşmanın bu komplosuna bir çizgi çizerken bu ülkede seçimlerin birleştirici işlevini tekrar vurgulayacaktır.
Değerli dinleyiciler, İran'da seçimler ve ulusal birlik üzerinde hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İlk oyunu kullanacak gençler ve şehit ailelerinden bir grup bugün Söçü Marifesi'nde İslam İnkılabı rehberiyle buluşacak. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'daki El Meyadin kanalına verdiği röportajda Tahran ile Washington arasında çeşitli konularda mesaj alışverişinin devam ettiğini belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile bir araya geldi. Cenevre'de İran ve Yüzyıllık Çoktaraflılık Sanal Sergisi açıldı. İran Ulusal Standart Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İran ile Rusya arasında ortak ticari işbirliği ve kalite standart seviyesinin son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Beyaz Saray yetkilisi, şu ana kadar İran'a 55 ayrı yaptırım uyguladık. Bunları iptal etme planımız yok açıklamasında bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi, Suriye'de yasa dışı olarak bulunan tüm yabancı güçlerin hiçbir ön koşul veya gecikme olmaksızın bu ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti. Nasır Kenani, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısında Alman Dışişleri Bakanı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamasını, Filistin'de işgale verdiği desteği ve ağır insan hakları ihlallerine karşı kayıtsızın örtbas etmeye yönelik nafile bir girişim olarak nitelendirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum. İslami Projatontro İran'ı